Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Akşamlar. 2023 seçimlerinin tarihi henüz belli değil, ancak mitingler başladı. Adaylık tartışmaları da bir yandan devam ediyor. İktidar seçimleri erkene alabileceğini söyledi. Muhalefet partileri ise ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmama konusunda kritik bir sürece girdi. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada siyasetin gündemini değiştirdi. Halkların Demokratik Partisi, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı da yarın İstanbul Kartal Meydanı'nda savaşa, yoksulluğa, baskılara dur diyelim, birlikte değiştirelim şiarıyla ilk mitinglerini gerçekleştirecek. Mitingde neler bekleniyor? HDP'nin kendi adayını çıkarması seçimlerini nasıl etkiler? HDP ortak aday fikrine tamamen kapalı mı? Soruları az sonra Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'la yanıtlayacak. Ancak bir kısa hatırlatmayla bültenimize başlayalım. Sizin katkılarınızla bu bülteni yapıyoruz ve yorumlarınızı ve görüşlerinizi merak ediyoruz. YouTube sohbet kısmımızdan bize her zaman yazabilirsiniz. Ben Sahra Atilla, Haber Hafta Sonu'na hoş geldiniz. Edirne Feyt Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 15 Ocak Pazar günü, yani yarın, Emek ve Özgürlük İttifakı'nı İstanbul'da düzenleneceği miting için çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş, hava soğuk olabilir ama gelişmeler sıcak. Lütfen herkes mitingde olacak şekilde hazırlansın. Ben bile geliyorum. İnanmıyorsanız gelin görün dedi. Demirtaş'ın açıklaması şöyle: bu süreçte yapılacak her miting geleceğimiz açısından hayati derecede önemlidir. Allah göstermesin, ölüm hariç hiçbir mazerete takılmadan mutlaka alanları coşkuyla doldurmalısınız. Emek ve Özgürlük İttifakımızın ilk mitinginde size bir armağanımız daha olacak. İnşallah seversiniz. 15 Ocak Pazar saat 13.30'da İstanbul Kartal Meydanı'na bekliyorum. Demirtaş bugün de bir tweet attı ve yarın 1'de Kartal Meydanı'nda mitingimiz var, unutmayın. Ulaşım maalesef ücretli ama halay bedava, görüşelim orada, sürprizlerimiz var dedi. Şimdi Meral Danış Beştaş yayınımızda ve detayları kendisine soracağız. Meral Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz. Yarınki mitingde başlayalım dilerseniz. İlk büyük miting düzenleniyor ve Demirtaş'ın da çağrıları var, sürprizimiz var dedi. Neler bekliyor bizi yarın mitingde? Öyle başlayalım isterseniz.
Evet, çok hummalı bir çalışma yapıyoruz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk mitingimiz. Hı hı. Ve tartışmaların, siyasetin oldukça ısındığı bir dönemde HDP'nin yine gündemin üst sıralarında tırnak içinde tartışıldığı, zaman zaman olumlu, hı hı, zaman zaman ötekileştirileceği bir iklimde bu mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Milletvekillerimizle, ilçe yöneticilerimizle bu çalışmaları yaparken hakikaten çok mutluluk verici, onur verici sahnelere, iletişimlere, temaslara da tanık oluyoruz. Ben de İstanbul'dayım. 3-4 gündür burada çalışmalara bizzat katılıyorum. Mesela dün Arnavutköy'deydik. İşte meydanı, kahveleri, dernekleri, vatandaşla bir araya geldik her yerde. Hakikaten ilginin yüksekliği tabii ki HDP'nin giderek büyüdüğünü, güçlendiğini ve Emek Özgürlük İttifakı'na ne kadar ilginin yüksek olduğunu hepimiz görüyoruz. Yarın o alan dolacak. Yüz binler barış, eşitlik, özgürlük sloganlarıyla ve talepleriyle şüphesiz alanda gücünü gösterecek. Bu mitingi önemsiyoruz çünkü HDP'nin yok sayılmak istendiği, HDP'nin iradesinin göz ardı edildiği, HDP'nin asıl kurucu unsur olduğunu dikkatlerden kaçırılmaya çalışıldığı bir dönemde hem HDP hem ittifakı yarın sesiyle, sözüyle, açıklamalarıyla, halaylarıyla, zılgıtlarıyla İstanbul'u sallayacak. Buna inanıyoruz.
Şimdi HDP'nin en çok konuşulduğu dönem dedik. Yani konuşulan dönemlerinde işte baskılar var, kapatılma davası var. Şimdi adaylık üzerinden konuşuluyor. Hazine yardımının kesilmesi var. Geçtiğimiz hafta da Ebru Günay'la bu konuları konuşmuştuk. Bir adaylıkla başlayalım isterseniz. Yarınki mitingde de bunlar konuşulacaktır ve merak ettiğimiz şeylerden biri de yarın mitingde aday açıklanacak mı, açıklanmayacak mı? Bir adaylık üzerinde konuşuluyor mu? Belirlenen isimler var mı? Bunları detaylıca soracağım ama ilk başta bu ortak aday konusuna bir bakalım isterseniz. Şimdi Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ortak adayı hazırız üzerinden Pervin Buldan bir gün sonra da HDP kendi adayını açıklayacak dedi. Geçtiğimiz hafta içerisinde şu tartışmalar çıktı. Emek ve Özgürlük İttifakı mı bir aday çıkarıyor, HDP kendi adayını mı çıkarıyor? Bir gün sonra Pervin Buldan şu açıklamayı yapmıştı. Biz Emek ve Özgürlük İttifakı olarak neden adayımızı çıkarmayalım ki dedi. İsterseniz bu tartışmalara biraz daha son verelim ve Emek ve Özgürlük İttifakı ile birlikte mi HDP aday çıkaracak, HDP kendi adayını mı çıkarıyor diye size sorayım.
Ben bu soruya geçmeden izin verirseniz bir miting çağrımı tekrar yinelemek istedim. Yani yarın saat 13'te İstanbul Kartal Meydanı'nda mitingimiz gerçekleşecek ve bununla ilgili taş yağmadığı müddetçe, yani dışarı çıkmanın olanak olduğu her türlü hava koşulunda herkesi bekliyoruz. Sen de gel diyoruz. Hep birlikte daha güçlü bir ses çıkarabiliriz diyoruz. Ve yarın bütün Türkiye Emek ve Özgürlük İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki rolünü, kurucu olduğunu ve Türkiye yurttaşlarının tamamı için hiçbir ayrım yapmadan eşitlik, özgürlük, adalet talebini haykıracak. Bu konudaki çağrımı sizin aracılığınızla da yinelemek istiyorum. Biz de orada olacağız. Siz de gelin demek istiyorum. Diğer mesele de evet, yani biz adayımızı açıklayacağız. Adayımızı sadece HDP olarak değil, Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerimizle birlikte tabii ki tartışıp değerlendirip bu ilanı yapacağız. Yani bu çok uzun sürmeyecek. Yani bizim hesaplamalarımıza göre eş genel başkanlarımız da açıkladı. Netleştiği takdirde geciktirmek istemeyiz ama tabii ki bu konuda bir konsensus olması gerekiyor. Biz HDP olarak aday çıkarma kararını vermiştik ama biz sadece HDP adına bir aday çıkarmayı düşünmüyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakımızı bu konuda hiçbir iletişim, tartışma, ortaklaşma sorunumuzun olmayacağını bekliyoruz. İfade etmek istiyorum bunu. Şu ana kadar böyle bir aykırılık söz konusu olmadı. Bunu önümüzdeki günlerde zaten bütün Türkiye kamuoyuyla da paylaşıyor olacağız.
Aslında Pervin Buldan'ın bu açıklaması geçtiğimiz hafta açıklaması ilk değil de 27 Eylül 2021'de de 11 maddelik deklarasyon yayınlandığında da herhangi bir ittifak içerisinde yer alma ihtiyacımız yok dedi. Ama ortak aday çağrıları da yapılıyordu. Şimdi ortak aday çağrısına bir yanıt geldi mi muhalefetten ya da şimdi adayını açıkladıktan sonra HDP artık ortak aday çağrısının altını masayla, muhalefetle tamamen kapalı mı ortak adayı artık? Onu da merak ediyoruz. Geçtiğimiz hafta ben Ebru Günay'a şeyi sormuştum. Oylar bölünüyor eleştirilerine ne diyorsunuz diye sormuştum. Artık onun muhatabı biz değiliz dedi. HDP'yi yok sayanlardır demişti. Bunları size de sormuş olayım. Ortak aday fikrine HDP artık tamamen kapalı mı muhalefetle birlikte? Emek ve özgürlükten ayrı tutarak soruyorum.
Yani bir kere biz HDP ilelebet bekleyecek değil tabii ki. Yani böyle bekleyecek durumda bir parti de değil. Yani biz %15 bandı oyumuzla, Emek Özgürlük İttifakı'yla bunun çok daha fazla üstüne çıkacağımızı biliyoruz, inanıyoruz. Sahada, anketlerde bunu gösteriyor. Neticede biz önerilerimizi 2021 Eylül'ünde açıklamışız. İlkelerimizi kamuoyuyla paylaşmışız ve bu ilkeler kapsamında ortak adayı tartışmaya hazırız demiştik. bunu açık, şeffaf müzakerelerle tartışmaya ve ortaklaşmaya hazır olduğumuzu ilan etmiştik. Ama bu bekleme yeterince uzun bence. Beklemeden ziyade bu tartışmaların yaşanması için çok önemli bir zaman dilimi kaçırıldı. Şunu da hemen eklemek istiyorum. Biz ilkelerimizi, deklarasyonumuzu açıkladıktan sonra HDP olarak aslında hiç durmadık, hep çalıştık. Yani sokakta, mahallede, iş yerlerinde, evet, mecliste, örgütlerimizle zaten 2023 seçimlerine hazırlanıyorduk. Yani hiçbir zaman böyle oturup yerimizde işte yok şu masa, yok bu masa bize ne cevap verecek diye bir bekleme halinde değildik. Yani bunu da yanlış yorumlanıyor. Sanki işte HDP oturdu, bekledi, işte tepki olarak bunu açıklıyor. Ya olay o kadar basit değil. Neticede biz Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olarak ve Türkiye'nin dinamiklerinden en önemli dinamiklerini, farklı dil, kimlik, inanç, ları temsil eden bir yerde duruyoruz ve Türkiye'yi demokratikleştirecek gücün, anahtarın bizde olduğunu, bu birliktelikte olduğunu artık sadece biz değil, bütün Türkiye kabul ediyor. Şimdi bununla ilişkin masadan ya da tek masa var, hiçbir açıklama ve yakınlaşma olmadığını ya da bu konuda bir nasıl ifade edeyim, şeffaf bir değerlendirme olmadığını söylemek bir sır değil. Yani bunu gece gündüz bizsiz tartışıyorlar. Ayrıca birilerinin bizi refüze edici, dışlayıcı, ötekileştirici şekilde kullandıkları dili de vahim buluyoruz. Yani bunu ifade etmek istiyorum. Biz kimsenin gidip zorla sizin yanınızda durmak istiyoruz gibi bir ne psikolojideyiz ne böyle reel olarak böyle bir durumdayız. Biz neticede sonucu tayin edecek güçteyiz ve bu nedenle temel özneyiz. Yani bu kurucu unsuruz aslında gelecek 2023 seçimlerini belirlemek açısından. Bu yönüyle tabii ki adayımızı açıklayacağız ittifakımızla beraber ve çok yüksek bir oy oranı alacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz milletvekili seçimlerinde en yüksek temsiliyetle bu seçimde en yüksek sandalyeyi kazanacağımızı da biliyoruz ve bu yönlü asıl çalışmamızı da yürütüyoruz. Yani sadece olaya Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak bakmıyoruz. Yani biz bütün iyi niyetimizi, siyasi olarak duruşumuzu gösterdik. Yani bizim bu aşamadan sonra atacağımız bir adım bizce yoktur. Yani şu anlamda neticede biz yolumuzda yürüyoruz ama bizim hakkımızda bir tartışma yapılıyor. Tabii ki biz Türkiye'yi demokratikleştirmek noktasında adımları attık, atacağız. Yani bu konuda hiçbir geri adım atmayacağız ama bu konuda sorumluluğun tamamen bizde olduğuna yönelik söylemleri kesin bir dille reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Biz sorumluluğumuzu en üst düzeyde yerine getirdik, getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Yani bunu da sizin aracılığınızla ifade etmek istiyorum.
Şu an hala isimler üzerinde konuşuluyor sanırım değil mi? Kuliste dolaşan isimler var çünkü. Gülten Kışanak var, Rıza Türmen var. İsmail Saymaz'ın haberiydi bu. Hala bir isim üzerinde netleşilmedi ve hala konuşulan isimler var anladığımız kadarıyla.
Mutlaka yani biz hani yakın bir süreçte açıklama hedefini koyduğumuz için çok farklı değerlendirmeler, isim önerileri, çok değerli isimler geliyor ama bu konuda netlik sağlanmadı. Zaten netleşme sağlanınca bunu sizler de ilk duyacaklardan olacaksınız.
Sizinle biz kapatma davasında konuşmuştuk yaklaşık bir ay önce haber hafta sonunda yine ve orada kapatılması durumunda size HDP kapatıldığında ne olacak dediğimde siz mücadeleyi asla bırakmayacak demiştiniz. Şimdi tekrar sorayım. HDP kapatılırsa seçimlere doğru giderken bir B planı var ve bu B planı ne olacak?
Yani HDP öncelikle hukukun zerresinin, kırıntısının kaldığını kalmışsa hala kesinlikle kapatılmayacak. Yani biz HDP'yi kapattırmamak yönünde kararımızı ve tutumumuzu kamuoyuyla sıklıkla paylaştık. HDP'yi savunuyoruz biz. Yani HDP'nin bu ülkede anayasal ilkeler ışığında kesinlikle hiçbir fiilinin kapatılmaya cevaz verecek, gerektirecek hiçbir fiilinin olmadığını önemli ve altını çizerek ifade etmek istiyorum. Yani burada HDP'nin kapatılma davası baştan sona bir siyasi kumpastır. Ve bu siyasi kumpas 2023 seçimlerinde HDP'nin etkisini kırmak, siyasetten tasfiye etmek ve seçmenlerinin savrulması hedeflidir. Mesela ben şu anda sahadan şunu söyleyeyim. Hakikaten HDP seçmenleri, destekleyicileri sanırım hiçbir partiye nasip olmayacak bir irade ve kararlılıkla yanımızda duruyorlar. Arkamızda demiyorum. Yanımızda duruyorlar, güç veriyorlar, el ele ve omuz omuzalar. Bu yönüyle kapatma davasında öncelikle beklentimizin bu talebin reddedilmesi gerektiği yönünde olduğunu söylemek istiyorum. Yani bloke konuldu hazine yardımına, evet. 8'e 7, tabii ki biliyorum. Ama ben şunu söyleyeyim, bir hukukçu olarak hukukun, hukukçuların hala var olduğuna inanmak istiyorum. Hala inanmak istiyorum. Ve Türkiye'nin temel dinamiklerini temsil eden, Kürt meselesi gibi çözümsüz bırakılan bir meselede çözüm yolunu gösteren, bunun için mücadele eden, büyük bedeller ödeyen ve Türkiye'nin her tarafından destek alan, oy alan bir partinin kapatılmasının hiç kimseye, ne Türkiye'ye ne Türkiye toplumuna hiçbir faydasının olmayacağını önemli tekrar söylemek isterim. Burada AKP-MHP bloku Türkiye ya da Türkiye yurttaşları için değil, bu kumpası kendi gelecekleri ve bekaları için vurguladılar, tıpkı Kobani kumpas davası gibi, tıpkı 4 Kasım darbesi gibi, tıpkı 1 Kasım seçimleri gibi kumpasların ve siyasi darbenin süreklileştiği bir ortamda yaşıyoruz. Ama velev ki kapatıldı diyelim, bu durumda sadece B planı değil, tabii ki CDF'ye kadar planlarımız var. Ne olursa olsun HDP hem oyuyla, hem düşüncesiyle, hem siyasetiyle 2023 seçimlerine girecek ve en güçlü şekilde çıkacak. Bunun adı artık önemli olmayacak ama HDP olacak.
Meral Hanım, çok teşekkür ederiz. Biz uzun zamandır hem bu konuyu konuşurken Gezi davasında da sürekli konuşuyorduk. Hukukçuları da aldığımızda davaların siyasi tarafını yorumluyoruz maalesef. Çok teşekkür ederiz katıldığınız, değerli vaktinizi ayırdığınız için. Meral Danış Beştaş konuğumuzdu. Haber hafta sonu devam ediyor. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Medyaskop'ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı. Altılı Masa'nın yol haritasından orta kadar tartışmalarına kadar pek çok konuya değinen Babacan, partisinin temel haklar eylem planını da anlattı. Babacan, eğer Altılı Masa benim ismim üzerine mutabık kalırsa hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim dedi.
Bizim önceliğimiz... Altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Bizim önceliğimiz bu. Çünkü bu süreci hızlandıracaktır. Ve kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir yedinci isim söz konusu olduğu anda o yedinci ismin sürece adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır. Ama altılı masa nihayetinde dışarıdan bir isim konusunda mutabakata varırsa ne olur? Birkaç haftalık daha bir sürece belki ihtiyaç olur adaptasyon sürecine, ama ondan sonra o da olur. Fakat dediğim gibi işin kolayı bu altı genel başkandan birisinin Cumhurbaşkanı adayı olması. Şimdi benimle ilgili konuya gelince, eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim. Ama şu anda bizim önceliğimiz kim sorusu değil. Hani gazetecilikte 5N1K var ya, biz önce o 5 tane ne sorusunun cevabını verip ondan sonra kim sorusunun cevabını vermeyi sıralama olarak daha doğru görüyorsun.
İsviçre'nin başkenti Stockholm'da tarihi belediye binası önünde toplanan protestocular, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzeyen bir maketi binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Bu görüntülerin ardından birçok siyasiden tepki gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. İsveç Başbakanı da bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasını kınadı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan protestocular, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzeyen bir maketi binanın önünde direğe ayaklarından astı ve bu anların görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Söz konusu protestonun ardından ilk açıklamayı İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström yaptı. Billström, seçilmiş bir cumhurbaşkanını belediye binası dışında idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrenç dedi. Terör örgütü PKK ile bağlantılı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu videonun ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklara göre Büyükelçi'ye Stockholm'daki bu eylemin şiddetle kınandığı bildirildi ve İsveç'in üçlü muhtırı ile verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlal edildiği aktarıldı. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de katıldığı bir programda konuya dair "Buna tepkisiz kalamazdık. İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ni arkadaşlarımız bakanlığa çağırarak gerekli tepkiyi gösterdiler. Aynı şekilde Stockholm Büyükelçimiz de Stockholm'da girişimlerde bulunarak Türkiye'nin tepkisini iletti," dedi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Terör örgütlerinin faaliyetlerine son verilmediği müddetçe İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerlemesi mümkün değildir," dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emin Şen hakkındaki açıklamaların yankıları sürüyor. Emin Şen'in başında olduğu troll şebekesi nasıl bir yapılanma? CHP'li Özgür Özel'in Medyaskop'ta açıkladığı bugün köstebek denilen kişi neden bilgi sızdırdı? Bu bilgi sızdırma başka köstebeklerin olabileceğini de habercisi mi? Ruşen Çakır yorumladı.
Bu bir çığır açar mı? Çığırı nasıl açar? Büyük ölçüde şöyle söyleyelim, bu tür yapıların içerisinde yer alan insanlar siyasetin gidişatını dışarıda olan bizim gibi insanlara göre daha iyi görebilirler. Çünkü yaptıkları faaliyet, burada kendilerinden istenen şeyler, yaptıkları işlere gelen cevaplar, kendilerine ayrılan kaynaklar, bu kaynakların ne kadar hızlı aktarıldığı vesaire, bütün bunların hepsinden bu kişiler pekala işin gidişatını görebilirler. Eğer işlerin kötüye gittiğini görüyorlarsa, çözülmeler çok daha fazla olacak. İşler kötüye gittiği andan itibaren bir takım güç odaklarının, Fethullahçılarda da böyle oldu biliyorsunuz, o darbe girişiminin ardından bu hareketin tasfiyesiyle birlikte çok sayıda kişi birdenbire itirafçı oldu. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar sunabilmek için. Çok alt düzeyde de oldu, çok üst düzeyde de oldu. O bir hareketin, gücün dağılmasıyla ilgili bir şey. İtirafçılar ya da köstebekler. Buradaki olay tam itirafçılık değil. Çünkü kişiler kendilerini henüz göstermiyorlar. Köstebekler böyle dönemlerde ortaya çıkar. Daha cesurca bir iştir. Kendi kimliklerini gizleyerek kendilerini garanti altına almak istiyorlar. Ancak işleri işte öyle kolay değil.
İstanbul Başakşehir'e bağlı Şahintepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar evlerinin kentsel dönüşüm kapsamında ellerinden alınmasından kaygılı. Kanal İstanbul güzergahında yer alan Şahintepe bir yandan zorunlu göç ettirilmek istenirken bir yandan evleri kentsel dönüşüm kapsamında alınmak isteniyor. Medyaskop muhabiri Ufuk Çeri Şahintepe'de vatandaşlarla konuştu.
Bu mahalleye 2003'te geldim. 2003'ten beri bu şeyi çekiyoruz. Çamurunu, çökeğini, ne bileyim ben susuzluğunu, elektriksizliğini hepsini biz çektik. Ama şimdi buraların gitmesini istemiyoruz. Bizim malımız bize kalsın istiyoruz. Ranta gitsin istemiyoruz yani. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan her şeyimizi artırdık. Biz boğazından kestik. Buraların aidatını, şeylerini ödedik biz. Taksitlerimizi ödedik. Ne bileyim ben borçlarımızı ödedik. Kolaylıkla alınmadı yani hiçbir şey. Kolaylıkla da vermeyi hiç düşünmüyoruz yani. Hiç kimse de alırım diye beklemesin yani bizden buralar.
Belediye başkanına 3 kere 5 kere randevu almak istedim. Belediye başkanı sağ olsun beni başka insanlarla başka birileriyle görüştürdü. Kendisiyle bir türlü görüşmek nasip olmadı. Yani yoğun dediler, bilmem ne dediler. Görüşemedik. Bir türlü nasip olmadı yani. Yani ben atıyorum başkasından değil de birebir kendi ağzından duymak istemiştim. Burası ne olacak, ne bitecek bana söylemesini istemiştim ama bir türlü nasip olmadı, görüşemedik.
İnşaatın malzemeleri hemen evimizin üstünde devrilse artı eve mi gelir, cama mı gelir? Hiç kimseye sormadan böyle çevirdiler, aldık diye yaptılar. Ama içinde ben tek olarak ben kaldım, ben oturuyorum.
Yani ben ölene de hakkımı ararım, buradan da yanımı kımratmam. Gelen de ölürsem de burada öleyim. Kimseye de hakkımı vermem. Vermem. Vallahi vermem. Vallahi vermem. Ölüm buradan.
1985 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen İstanbul Karasuları, Bostanlar ve çevresindeki diğer yapılar ile birlikte çok katmanlı bir kültürel peyzaj alanı. Tarihi 7 Kule Bostanları Koruma Girişimi 9 Ocak'ta İstanbul'da düzenlediği bir basın açıklamasıyla İstanbul Karasuları'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü restorasyon kapsamında söz konusu peyzaj alanında yer alan bazı bostanların zarar gördüğünü, bazılarının ise yerinden edildiğini açıkladı. Tarihi 7 Kule Bostanları Koruma Girişimi gönüllerinden de olan Profesör Doktor Cemal Kafadar bugün 7 Kule Bostanların önemine dikkat çekmek için herkesin katılımına açık bir ders verdi.
Hikayeye şuradan başlamak istiyorum. 10 yıl önce, 10 yıl olmak üzere, 2013'ün Temmuz'unda İstanbul için hareketli bir yazdı biliyorsunuz. 2013'ün Temmuz'unda burada ilk toplaşmıştık. Şimdi 7 Kule Bostanları girişimini oluşturan arkadaşlarla. Daha adımız yoktu, kimlerin katılıp katılmayacağı belli değildi ama bir haber gelmişti. Ertesi gün buraya moloz döküleceğiyle ilgili. Ertesi sabaha işte basından kimi bulduysak, arkadaşlardan kimi bulduysak çağırdık, haber ettik falan filan. Burada bir toplaştık. Temmuz'un ortalarında bir zaman. Şimdi yüzyıldan daha arşivden. Oklarla işaretlenmiş işte buraya karanfil, buraya zencefil, neyse ikilecek olan işaretlenmiş, belirtilmiş. Çok ince hesaplamış çünkü bostancı. Alanınız genelde küçük. Onu verimli kullanmak için bayağı ciddi hesaplamanız lazım. Nereden ışık alacak, hangi yeşil daha çok ışık ister, daha az ışık ister. Ve bu iki sur duvarının arası peribolos. Peribolos. Yani Türkçe ve Grekçe telaffuzları farklıymış. Bu alan içinde şu anda çalışma yapılıyor. Sur restorasyonuyla ilgili çalışma bu bölgede yapılıyor.
Şu D'de QR roda. Vallahi oğlum ben 30 yıldır yapıyorum burayı. 30 sene oldu geleli. Eskiden başkaları yapıyormuş. Benim buraya gelişim 30 sene oldu.
Aile geçiminizi buradan mı sağlıyorsunuz?
Evet. Buradan sağlıyoruz. Başka bir yerden gelirimiz yok zaten. Buradan sağlıyoruz. Açık kalmıyor, şükürler olsun. Onu da bize devletimiz Allah sağ olsun izin vermiyor. Her sene bir yıkım, biçim, huzurumuzu bozuyor. Sonuç böyle gelip geçiyor üstümüzden işte.
Kayıpların akıbetini sormak ve faillerin açığa çıkarılıp yargılanması için her hafta Galatasaray Meydanı'na çıkan cumartesi annelerine 230 haftadır Galatasaray Meydanı yasak. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan cumartesi anneleri bu hafta 17 Ocak 1996'da Yüksekova'dan Hakkari'ye gittiği sırada gözaltına alınan Abdullah Canan için adalet istedi. Açıklamada devlet Abdullah Canan'ın kaybedilmesindeki sorumluluğunu üstlenmeli, fail ve sorumlular üzerindeki koruma kalkanı kaldırılarak yeniden yargılanıp cezalandırılmalı sağlanmalıdır dedi.
Altında kaybedilişinin 27. yılında Abdullah Canan için adalet istiyoruz. Yargı erkinin bağımsız ve tarafsız olmaması, zorla kaybedilme dosyalarının etkin bir biçimde soruşturulup kavuşturulmasını, suça karışan kamu görevlilerinden hesap sorulmasını engelliyor. Hukukun ve yargının otoriter rejimin inşasının amaçları, araçları haline dönüşülmesi sonucunda Türkiye ağır bir adalet ve özgürlük krizi yaşıyor. 929. haftamızda bu kriz nedeniyle gözaltında alındığı, gözaltında işkenceyle öldürüldüğü, uluslararası mahkeme kayıtlarına geçtiği halde devletin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmediği Abdullah Canan dosyasını bir kez daha kamuoyuna hatırlatıyoruz. 43 yaşındaki Abdullah Canan, Yüksekova'da yaşayan bir iş insanıydı. Bölgede yaygın bir biçimde işlenen ve ailesini de hedef alan ağır hak ihlalleri nedeniyle savcılığa başvurdu. 7 akrabası ile birlikte yaptıkları başvuruda Yüksekova Dağ Komando Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Yurdakul, Canan ve şikayetçilerden İki kişiyi taburdaki makamına çağırdı.
Var Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başladı. Galatasaray sahasında Hatayspor'u 4-0 yenerek liderliğini perçinledi. Detaylar haberimizde.
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta heyecanı başladı. Galatasaray sahasında Hatayspor'u Kerem Aktürkoğlu, Bafétimbi Gomis ve Juan Mata'nın golleriyle 4-0 mağlup etti. Üst üste 8. galibiyetini alan Sarı Kırmızılılar, maç eksiği bulunan en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Galatasaray Hatay maçında önemli istatistiklere de imza attı. Okan Buruk'un ekibi 2016-2017 Süper Lig sezonundan bu yana bir maçın ilk 45 dakikasında rakip ceza sahasına topla en fazla buluşan takım oldu. Okan Buruk ise Mustafa Denizli, Rayna Holman ve Fatih Terim'in ardından Süper Lig tarihinde Sarı Kırmızılı ekibin başında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan 4. isim oldu. Dün oynanan diğer karşılaşmada Kayserispor Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. 19 hafta sonunda 26 puan toplayan Kayserispor ligde 8. sıraya yükseldi.
Turkish Airlines EuroLeague'de 18 ve 19. hafta müsabakalarının oynandığı çift maç haftası geride kaldı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u deplasmanda 94-88 ve Bayern Münih evinde 79-71 mağlup ederek haftayı 2-2 ile kapattı. Fenerbahçe Beko ayrıca 5 maçlık mağlubiyet serisinde sona erdirmiş oldular, 12 galibiyette 4. sıraya yükselmeyi başardı. EuroLeague'deki bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise çift maç haftasında Valencia deplasmanda 81-71'lik skorla mağlup olurken, FC Barcelona deplasmanında 80-75'lik skorla galip gelerek haftayı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapattı. 10 galibiyete ulaşan lacivert beyazlar playoff resminin içinde kalmayı da başardı.
Gazeteci ve televizyon yapımcısı Sevim Gözay tam 2 sene önce aramızdan ayrıldı. 48 yaşındaki Gözay lenf kanseri tedavisi görüyordu. 14 Ocak 2021'de vefat eden Gözay, Medyascope'da 2017-2019 yılları arasında Popüler isimli programı hazırlayıp sundu. Gözay'ın anısına biz video haber hazırladık. Bültenimizi Sevim Gözay'ın Medyascope'da sunduğu Popüler programından görüntülerle bitiriyoruz. Onu hep başarılarıyla ve güzel gülümsemesiyle anacağız. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.
Ben Sevim Gözay. Sandalyem küçük kalmış benim. Biraz yükseltim.
Ben şöyle biraz eğilebilirim.
Evet, herkese merhabalar. Günlerden çarşamba saatler 15. Çünkü beni çok güldürdü yayından önce. Popüler'in 69. bölümüyle karşınızdayız. Ben Sevim Gözay ve işte konuğum Armağan Çağlayan. Bizim toplumdaysa insanlar kendilerinden biz diye bahsediyorlar. Karşı tarafa da bir an önce sen demek istiyorlar. Şu yazar, çevirmen Ayşe Erbulak ve daha birçok meziyeti var. Bir koltuğun altına kaç karpuz sığıyor. Gazeteciliğin bugünkü hali, Türkiye'deki tabii ki farkı, hani siyasi atmosferden ve baskılardan da çok etkilendiği için bu yaşadığı kan kaybından sonra acaba nasıl hayatta kalır artık gazetecilik ve gazeteciler üzerine bir konuşma oldu. Arzu, bugün dedik ki işte artık nihayet havada açmışken, değil mi? Bahar evet, yüzünü evet. Gerçekten tam olarak göstermişken, ki gelmişti zaten bahar, biliyorsun.
Söyleyeceklerimiz bu kadar.
İyi günler.
Ah, görüşmek üzere dedim.
Dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.